Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Wikipedia'nın 2,5 yıllık bir gizliliğin üzerinden, bir yasağın üzerinden açılmasının hayatımıza ne katıp ne katamayacağını konuştuk. Ve şunu anlatmaya çalıştım. Bilgiye erişim konusunda sıkıntının yaşandığı bir yerde, bilginin kendine, bilgi kaynağına erişimde ayrıca bir sıkıntı yaşanması sürpriz değil ki. Diyelim ki açtık Wikipedia'yı. Dün akşam itibariyle açıldı. Tekrar söylüyorum. Basınç farklılığından dolayı yüksek dairelere çıkması biraz zaman alabilir. Wikipedia'nın size gelmesi. Çok şey yapmayın, korkmayın, gelecektir. Wikipedia'lar açıldı. Ama bu ne işimize yarayacak? İçini nasıl dolduracağız diye örnekleriyle sorular sordum. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne var? Vallahi gazeteler acayip karışık. Dün yaşanan bir ziyaret var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'yla Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir görüşme var. Ardından YSK'nın resmi gazetede yayınlanan 15 parti şu anda Türkiye çapında teşkilatlanarak seçime girme hakkını kazanmıştır gelişmesi var. Bayram değil, seyran değil. Hani ortada seçim yoktu? Enişte niye öpücüklere boğuyor bizi? Bu tartışma var. İnsanların kafası karışık. Bunu niye yapıyorlar? Yani yeni partilerin önü mü kesiliyor? Bakın %100 detayını çok bilmiyorum ama hala çalışıyorum üzerinde. Ama %100 bunun yeni kurulan partilerle alakası olduğunu söyleyebilirim size. Bir ön kesimi çalışması, ilçe seçim kurullarını yeniden tespit edin mesela bu partilere göre. Hayırdır anlamadım ama bakacağız, göreceğiz. Hiçbir şeyin gizli kalmak gibi bir lüksü yok. Devletin yaptığı işlerde mutlaka ulaşılacak, mutlaka görülecek zaten bu. Ama bu mesela Wikipedia nasıl yazılacak? Hala ayrı bir tartışma konusu. Bir izleyici mesaj atmış, Twitter üzerinden demiş ki Yunus abi, Wikipedia'nın başka ülkelerde de yok ki temsilciliği. Yani o gönüllülük esasıyla çalışıyor. Evet ama zaten sadece konuştuğumuz Wikipedia değil ki. YouTube'un, onun dışında Twitter'ın, Periscope'un, bütün bunların ofislerinden de bahsettik. Tek o değil sadece konuşmaya çalıştığımız hikaye. Gazeteler o anlamıyla karışık. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde çok komik bir yazı var. Gerçekten Ahmet Hakan, evet Selahattin Demirtaş'ı ben de ekrana çıkarttım. Ama bir sor, niye çıkarttım? O günün koşulları farklıydı yazmış. Gerçekten hani siyasal İslamcılık nedir? Her gün yeni örneklerini görüyoruz. Dün bizim yayında dile getirdiğimiz, konuştuğumuz hani Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir hale geldik artık. Evet benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun o ayrı ama bir yandan da siyasal İslam'da mesafe kaydediyor adamlar ya. Gerçekten mesafe kaydediyorlar. Şimdi söyleyeceğim Cenk Bey. Doğru. Cenk Deniz'in yazdığı da doğru. Abdülkadir Selvi'nin bu sabahki yazısının konusu da yeni partilere ihtiyaç kalmadı. Vallahi bir kamuoyu araştırma şirketinin sahibiyle konuşmuş. O da demiş ki, diyesiymiş ki ne? Ya yok ihtiyaç yok. Geçen sene vardı. Geçen sene Şubat'ta çok vardı. 31 Mart öncesi. Ya kardeşim 31 Mart öncesi yazdığın yazıda da ihtiyaç yok diyordun sen. Ne oldu? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani ya kardeşim ekonomik kriz var ne olur bakın insanlar çok zorlanıyor. Tedbir alın dememize rağmen ekonomik kriz yok, ekonomi yok, alakası yok falan diyorlardı. Sonra şimdi ekonomik kriz atlattık diyorlar ya hiçbir farkı değil. Hiçbir farkı yok, zerre kadar yok. Aynı siyasal İslamcı bakış bunu gerektirir çünkü. Hangi kap lazımsa içine girmeyen gerekiyorsa alırsın şeklini sorun değil. Ahmet Hakan'ın yazdığı gibi o gün öyle yazacaktım. Yazmak yani öyleydi o gün çünkü. Barışa bir şans vermek demiş ya. Barışa bir şans vermek. Ya hakikaten utanmazlık başka bir şey ya. Gerçekten Allah hepimizi bir siyasal İslamcının yüzsüzlüğünden korusun. Çünkü acayip bir şey bu ya. Çok acayip bir şey. Bu yüzsüzlük başka bir şey. Gerçekten bizim anlayabileceğimiz, tanımlayabileceğimiz, hayatımıza aktarabileceğimiz bir şey değil bu. Allah göstermesin yazdıysa bozsun. Evet Selahattin Tunca demiş ki ay babacan biraz daha gecikirse seçim dışı kalacak. Valla şunu söylemek mümkün ama bu iş o kadar büyük bir yavaşlamayla gidiyor ki şu anda insanlar hakikaten bir süre sonra diyecek ki ya birader tamam anladık. Ama buradaki hedef eğer şuysa Ali Babacan'ın da partisiyle seçime girmesinin önünü kesmekse burada iktidarın hamlesi şu olacaktır. Yazın bunu bir kenara. İttifaklara zorlamak. Hani Millet İttifakı içinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi vardı ya onlarla ittifak yap. Niye? Şunu söyleyecekler o zaman. Bak bunlar da aynı şekilde işte PKK'nın ekmeğine yağ sürüyor. Çok basit, çok klasik bir numara. Kimsenin yutacağını da zannetmiyorum bunu ama yine de kullanacaklardır bunu. Yazın bir kenara. Yani %100 bu söylenecektir. Ya bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Su parası geldi yine 2 gün önce. Bize hala aynı adam getiriyor ya. Hala aynı adam vallahi, yani adamın PKK ile DHKPC ile hala alakası yok. Oysa şimdi yayının bu bölümünde göreceksiniz, birinci sayfadan iktidar gazeteleri bir yılda foyaları meydana çıktı sözünü yazmış Tayyip Erdoğan'ın. Yani Melik Gökçek öyle demiyor muydu kardeşim? PKK'lılar DHKPC'lileri işe alacak belediye başkanı ve oradan yürüyecek diye. Bu arada kamuoyu araştırmaları çok ilginç bir şey. Bakın, ilginç bir bilgi veriyor. Ama biz bunu konuştuk burada. Bunun olduğunu gördük ve konuştuk zaten. 31 Mart seçimlerinden sonra tekrarlanan seçimlerle 23 Haziran'da 807 bin fark atmasına ve büyük kamuoyu desteği almasına rağmen şu anda bütün kamuoyu araştırmalarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun önünde gidiyor. Bakın, size bir yıldır anlattığım şey bu. Bu ne biliyor musunuz? Siyaset böyle bir şeydir çünkü. Evet, siyaset merkezde yapılır ama yerele yönelik bir şeydir. Ve yerel siyaseti eğer yapmıyorsanız, siz hedefinizi çok büyük koymuşsanız, çok büyük anlatıyorsanız, ÖSASEK'i demişti ama Sibel Gümüş yazmış, Melik Gökçek de tekrarlamıştı. O hani PKK'lılar, DHKPC'liler hikayesini. Siz eğer yerel içinde yapmaz, çok daha büyük hedefleriniz olduğunu sürekli hissettirir, dergilere poz verir, kamuoyunun gözünün önüne her gün çıkarsanız, bir süre sonra insanlar yılar. Bu medya yönetimiyle alakalı bir şey ve bir süredir anlatmaya çalışıyorum. Hani kendi ekibi dinler, dinlemez, anlar, anlamaz çok önemli değil. Ama Ekrem İmamoğlu'nun medya yönetimi yanlış gidiyor şu anda. Çok net hem de bu. Çok net. Düpedüz yanlış gidiyor. Bir cumhurbaşkanlığı hedefi üzerinden böyle acayip bir kampanya yürütülüyor ve gereksiz kardeşim. Vallahi gereksiz ya. Ya sen işini yap. Bak, Ankara'da bütün kamuoyu araştırmaları şunu gösteriyor. Ya Mansur Yavaş HDP'lilerin desteğini almış durumda şu anda Ankara'da. İnanabiliyor musunuz? Şaşırtıcı mı? Hayır, değil. Değil kardeşim. Eleştirilecek yerde eleştirdiğin zaman bu adam sessiz kalıyor çünkü. Öbür tarafta sen bir tane projeyle Kanal İstanbul'un üzerinde gitmeye çalışıyorsun. Oysa yapılacak milyar tane iş var. Eminim çalışıyorlardı. Ama duyurusu, medya yönetimi yanlış yerden yapılıyor. Sürekli olarak daha büyük bir siyasi kariyer hedefleniyor. Gerek yok ki buna ya. Vallahi gerek yok. Hiç gerek yok kardeşim. İnsanların önünde sempatini kaybediyorsun böyle yaparak. Haber bültenlerine sürekli aynı şekilde çıkıp, aynı yukarıdan demeçleri vererek. İhtiyaç yok ki. Sen burada işinle yürüyeceksin. Bak ya, çok net bir tespit bu. Ortaya çıkıyor kardeşim, ortaya çıkıyor. Ankara'da İYİ Partilerin tamamına yakını, CHP'lilerin tamamına yakını, HDP'lilerin çok önemli bir bölümü, Saadet Partililerin çok önemli bir bölümü Mansur Yavaş'ın arkasında. Niye? Şimdi Ankara'da yaşayanlara sorun. Adalet ve Kalkınma Partililer de bu arada %30'un üzerinde orana çıkmış durumda Mansur Yavaş. Niye? Ankara'da yaşanan değişim ortada. Hırsızlığı insanların gözüne sokarak, bak çalıyorlardı, çalmayınca bu yapılabiliyor kardeşim diyor. Yaşanan elle tutulacak, dokunabileceğin, görmekle kalmayacağın, elinle tutabileceğin gelişmeler var. Niye? Niye kardeşim? Bak, bu olabiliyor demek ki. Yanlış yönetiliyor. Medya yönetimi çok ciddi şekilde hatalı. Çok ciddi şekilde hatalı. Burada da aynı şey yapılıyor işte. Ama insanlar, hayır böyle değilse, bakın böyle bakarsanız yanlış. Anıların ardında rumuzlu izleyici, çok üzerine gidiliyor onun demiş. Siz o zaman yapacaksınız kardeşim bunu. Siz üzerinize gidilmesine rağmen siz bunu göğüsleyip başka türlü yönlendireceksiniz. Göğsünüzü de yumuşatıp indireceksiniz o topu yere. Sakın kimse şunu söylemesin. Şundan bahsetmesin yani. Mansur Yavaş Ankara'da farklı çalışıyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da AKP'li bir belediye meclisiyle çalışıyor. Ankara'da da öyle. Ankara'da da aksi değil ki. Ama afişe ederek, yapılan işi afişe ederek çok zorlanmasına rağmen çalışıyor burada. Yapılabilir, yapılabilir. Cesur olmaktan korkmamak lazım. Ama siyasi kariyerinizi ne hedefliyorsanız onu belediye başkanlığının önüne geçirirseniz eğer, var olan mevcut konumunuzun önüne getirirseniz bunlar işte. Bunlar çıkıyor ortaya. Anlatabiliyor muyum? Bu. Ellemeyin, ellemeyin. Ben görüyorum, ben görüyorum. İlgi çekmeye çalışıyor garibim. Muhtemelen bakın sosyal medya hesaplarına. Yemin ediyorum. Ya Kimse sallamamıştır bu garibanı. Vallahi biz de sallamayalım, boş verin. Devam edelim, devam edelim. Hadi bakalım, Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Cumhuriyet'in, ha bugün günün en önemli haberi, bir köşe yazısı Sözcü Gazetesi'nde. Sıkıntılı bir yazı, gerçekten sıkıntılı bir yazı. Neden? Çünkü Serpil Yılmaz, ki eğitim haberlerinde çok tanınan, bilinen bir yazardır, Doğa Koleji'ni almaktan İTÜ Vakfı'nın vazgeçtiğini yazmış. Çünkü şu anda mevcut durumda yapılan incelemeler sonucunda 400 milyon dolarlık, 400 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyuldu ve bankaların bunu karşılamakta çok da böyle içten davranmadıklarını söylüyor ve İTÜ Vakfı vazgeçiyor Doğa Koleji'ni almaktan diyor. Bu acayip bir sıkıntı. Neden? Binlerce çocuk, binlerce veli sadece bununla da kalmayacak. Aynı zamanda Türkiye'de özel okullara yönelik güven üzerinde tartışma, milli eğitim, milli eğitim. Bak ya, ben biliyorum kardeşim malımı, siz dokunmayın, dokunmayın. O şimdi derdini anlatmaya çalışıyor. Yok çünkü bir derdi. Hani şunu sormuyor mesela. Ya ben senin engel, nereden, tavadan mı giriyorsun şu anda? Tefal mi? Teflon mu tavan? Anlatabiliyor muyum? Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bence günün en önemli haberi, üzerine gidilmesi, gerçekliğinin tartışılması gerekiyor. Çünkü Serpil Yılmaz da bunu boş yere yazacak bir insan değil. Dediğim gibi bu işin çok tecrübelisi. Çok çok tecrübelisi. Ve böyle yazmış. Devam edelim. Sağlığımızla oynuyorlar. Firmaların zam beklentisi nedeniyle en çok kullanılan 150 ilaç zor bulunuyor. Bu arada gerçekten Türkiye sağlık alanında hakikaten acayip şeyler yaşamaya başladı. Dün bir hekim sosyal medya üzerinden paylaşımı, hani ilaçlara değil kantaron yağına güvenin gibi abuk sabuk şeyler yazmaya başladı. Bizim burada 4,5 yıldır konuştuğumuz şey. 4,5 yıldır. Bakın, burada bu işe sahip çıkacak olan hekim birlikleridir. Onlar yapacaklar, onlar duyuracaklar hekim haklarını. Bugün size mesela takvimden köşeye, sağlık köşesinden bir haber okuyacağım. Diyeceksiniz ki bu doğru. Takvim niye bunu yazdı? Bakın, emin olun biz bunu yazdırmaya başladık. Yazacaklar kardeşim, düzeltecek onu. Mecbur. Çünkü bir süre sonra yalanını çevirerek yazabileceği gerçek hekimler bulamayacak orada. İnsanlar çekecekler. Benim yazımı paylaşma kardeşim diye. Paylaşma. Yalan söylüyorsun çünkü. Ve öbür tarafta şu kahvaltı yalanı var ya, kahvaltı hikayesi. Kahvaltı yasaklanmalı. Klasik, öyle demek istemedi, daire başkanlığı harekete geçti. Mehmet Öz de aynı şeyi söyledi. Öyle dedim, beni çarpıttılar sözlerimi. Ben öyle demek istemedim ki. Allah Allah. 2013 yılında söylediğin kahvaltı atlanmaması gereken. Tek öğün 2020'de söylediğin kahvaltı yasaklanmalı. Osman Müftüoğlu bugün birinci sayfadan, Hürriyet'in sağlık uzmanı, Demirel'in de doktoruydu kendisi. Osman Müftüoğlu takılmayın böyle şeylere yazmış. Bence de takılmayalım böyle şeylere. Takılmayalım kardeşim. Anlat diye dün sabah da söyledim size. Adamın anlattığı Amerikan kahvaltısı. Birader, biri sana şunu söylemeli. Bak, burası Türkiye. This is Turkey, you know? Ve alakası yok. Senin beslenmenle ilgisi yok burada insanların. Vallahi yok. Sabah kalktığında hani peynir, zeytin, ekmek, çay, domates bulabiliyorsa, biber, salatalık, efsanedir kahvaltı. Zeytini çeşitlendirirsin. Paran varsa peyniri çeşitlendirirsin. Bizimkiyle senin anlattığının alakası yok. Yani bir kabın içine mısır gevreğini bas, üstüne sütü bocala, akça aç şurubunu höşürdet ya da pankeki bas, üstüne akça aç şurubunu, 6,5 kilo şeker al sabah. Bu değil bizim yediğimiz. Vallahi yani nerede olduğunu muhtemelen bilmiyorsun. Bunun işe yarayacağını da farkındasın. Süper pazarlama yapıyorsunuz. Süper pazarlama yapıyorsunuz ama yani amiyane tabirle hayvan terli hocam, yemez kimse onu. Vallahi ciddi söylüyorum, yemez yani. Saray ve faize bütçe yetmedi. İlk yayında anlattım size bunu. Hani şu Wikipedia muhabbetinde mesela Türkiye'de ekonomiyi nasıl yazacağız diye sordum. Burada Mustafa Çakır bütçe rakamları üzerine harcamada sınır yok diye bir başlık atmış ve demiş ki hedeflenen 2019 bütçesinde 80.6 milyar liralık açık 2019'da 123.7 milyar olarak gerçekleşti. Doğru değil kardeşim, doğru değil. Çünkü yeni bütçe, yeni ekonomi programıyla 125 milyar liraya çıkartılmıştı bu açık hedefi. Ve deniyor ki şimdi çok böyle yani altında kaldı. Ya 42 milyar lirasını yediniz Merkez Bankası'nın. 42 milyar lirasını eklesene üstüne. 166 milyar bizim asıl açığımız. Çok basit, bak bakkal toplamasıyla yapıyorum. Ekonomi bilmeye gerek yok bunun için. 166 milyar. Yani senin kaldır kondur yenilediğin ekonomi programı var ya, o da tutmadı. O da tutmadı. Üçüncü aşamaya geçti, farkındasınız değil mi? Bilgi veriyor şimdi. Şimdi bilgi veriyor. Ben de sizdenim ya. Biz de Nişantaşı çocuğuyuz oğlum. Yemez gül yüzüm, yemez. Güllerin gülü. Hiç inandırıcı değilsin be. Hükümet birçok kalemde başlangıç ödeneklerini aştı. Bütçe 1993'ten bu yana ilk kez faiz dışı açık verdi. Hazineden 114 milyar lira yardım yapılan SGK'nın görev zararı 83.2 milyar lira. Örtülü ödenek harcaması 2 milyar, faiz giderleri 99.9 milyar oldu. 100 milyar faiz gideri ya. Ama Diyanet 10.2 milyarını aldı mı? Comolokko aldı. Hatır hatır yedi mi? Dibine kadar. Dibini de sıyırdı hatta. Dibini de sıyırdı. En son dünkü TOKİ açıklamasıyla üstüne de hani kalan bölümüne en azından bir parça pul biber yaparsak ekmeğin kalan içiyle de sıyırabiliriz diye onu da gömdü. Haram zehir zıkkım olsun benim vergimden düşen her kör kuruş. Büyük Usta Nazım anıldı. Nazım Hikmet'in 118. doğum günüydü dün. Doğum yıl dönümüydü ve anıldı. Her yerde oyunlar yapıldı, gösteriler yapıldı. Biz yayında anmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Dünkü şiirlerle ilgili o kadar güzel şeyler geldi ki. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok. Evet, biz zaman zaman atlıyoruz. Eskiden daha sık yapardık. Haftada hiç olmazsa bir gün bir şiir okurduk. Ama gündem çok müsaade etmiyor ya. Gerçekten çok müsaade etmiyor. Ama fırsat buldukça bundan sonra da okuyoruz. Dün gece yatmadan önce de son bir rubayini paylaştım Nazım'ın. Çok severim onu. Gerçekten çok güzel rubayileri vardır. Daha önce başkalarını da okumuştum burada size. Büyük ustayı andık. AKP'nin transferlerine tepki. FETÖ'den sonra belediye borsası. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'nin baskı ve tehditle belediye başkanlarını transfer ettiğini belirterek FETÖ borsasından sonra belediye borsası kurdular dedi. Transferler AKP teşkilatlarında da sıkıntı yarattı. Bazı vekiller aday yapılmayıp başka partilere gidenlerin geri alınması ne kadar etik, trenden inenler söylemini ne yapacağız diye konuştu. Trenden inenler söylemini mi? He, yani o zaman öyle demiştin, şimdi böyle diyorsun mu? Salı günü, bugün Perşembe, iki gün önce partisinin grup toplantısı. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kendisi AKP Genel Başkanı'dır biliyorsunuz. Konuşma sırasında iki kez biz dün söylediğimizi bugün inkar edenlerden olmadık dedi. Dün söylediğimizi bugün inkar edenlerden olmadık. Doğru valla. Şahsım, asla böyle bir şey yapmam şahsım, asla. Mümkün değil. MHP o başkanı ihraç etti. Olimpiyatlara gitme başarısı kazanan milli voleybol takımına Atatürk'ün kızları başlığıyla sesleniyorum. Alev Coşkun yazmış. Çünkü onlar sadece olimpiyatlara katılma hakkını kazanmadılar. Aynı zamanda Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ispat ettiler. Dün arkadaşlar bir kere hiç kendi gücünüzü küçümsemeyin. Bakın 4,5 yıldır buna ikna etmeye çalışıyorum insanları. Kendi gücünüzü sakın küçümsemeyin. Halkın gücünü kimse küçük görmesin. Ve kendinizden umutlu olun her zaman. Evet, bunu sosyal medya kampanyasıyla bizler yaptık. Bu kadar basit. Bu kütlenin MHP içinde barınmamasına biz sebep olduk. Çok da mutluyuz. Çok da mutluyuz. Ama şunu unutmayın. MHP'nin yaptığı açıklamada çok daha sert bir açıklama yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Başkanlar listesinden düşürüldü. Attık desene. Atmak yeter mi? Atmak yeter mi? İçişleri Bakanlığı da soruşturma açmalı. Otobaka soruşturma açmayı biliyor. İçişleri Bakanlığı da soruşturma açmalı. Görevden el çektirilmeli bu adama ya. Görevden el çektirilmeli bu adama. Mecburuz. Böyle pisliklerin Türkiye'de yönetsel anlamda insanların önünde olmaması gerekiyor çünkü. Ama bak biz başardık. Gücünüzü küçümsemeyin. Sakın, sakın. Karamsarlığa gerek yok diye bunun için söylüyorum. Hiç gerek yok ya. Bakın bu kütle artık partisinden şutlanmış bir herif. Bu kadar mı? Şimdi deniyor ki bu eleman başka bir partiye geçebilirmiş. Vallahi keşke yapsa öyle bir şey. Keşke aklımızdaki olsa. Ha, hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuz değil mi? Keşke olsa. Ah bir yapsalar. Silahlar susmuyor. Libya'da eller yeniden tetikte. Suriye'de Rusya İdlib'i, İsrail Humus'u vurdu. Orta Doğu coğrafyası kan gölü yine. Hala devam ediyor. Hala aynı şeyler yaşanıyor. Ve yeni değil işte. Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşması partisinin grup toplantısından dış politikamızı Putin belirliyor. Bu arada Rusya'da da bir görev değişimi oldu biliyorsunuz. Rusya'da Başbakan Medvedev dedi ki yeni reformlar yapılıyor. Anayasal reformlar yapılıyor. Bu yönetsel anlamda da bir takım yenilikler olmasını gerektiriyor. Biz Sayın Putin'in elini rahatlatmak için hasta ego diyoruz. Biz gidiyoruz hocam. Mishustin yeni bir adam. Federal Vergi Dairesi'nin başkanı. Onu göreve getireceğini açıkladı Vladimir Putin. Valla bugün oylaması yapılacak diye bekleniyor. Artık yeni başbakan odur diyebiliriz ama zaten çok önemi yok ki. Çok önemi yok. Biz ne konuştuk 15 gün önce? Bakın burada bizim de içinde bulunduğumuz, hani bir yanımız orada ya, Orta Doğu coğrafyasının içinde, Asya coğrafyasının içinde, karar verici, karar alıcı, kararı uygulayıcı, bölgenin dayısı, amcası, abisi, ablası, bölge imamı, ankesörle başınız sıkıştığında aranacak insanı Vladimir Putin'dir kardeşim. Bu kadar net. İkincisi, geçeceksin onu. Bak en son yaşanan girişme, Moskova görüşmesi bunu gösterdi. Dün yayından sonra bir izleyici uzun bir mail atmış, uzun uzun yazmış ve orada demiş ki Putin'in Türkiye'yi Libya konusunda nasıl zorladığını anlatmadınız. Nasıl anlatmadım? Sadece kendi görüşümden değil, Sayın Faruk Loğlu'nun görüşünden de her ihtimalde Rusya kazanıyor bu operasyonla. Her ihtimalde. Yani ateşkes bozulursa sonuçta tekrar kurulması için kime ihtiyacımız var bizim? Putin. Ateşkes devam ederse kim yaptı bunu? Putin. Niye? 10 gün önce Türkiye'yi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı televizyon ekranından böyle arabuluculuk olmaz dememiş miydi? O masaya oturduğuna göre kim oturttu? Her ihtimalle kazanan Putin zaten. Her ihtimalle coğrafyada tek başına oturdu ve dedi ki böyle olacak bu. Raconu kesti. Geçmiş olsun. Mısır'da Anadolu Ajansı bürosu basıldı. Anadolu Ajansı'nın Kahire bürosuna baskın düzenleyen polis biri Türk 4 çalışanı gözaltına aldı. Mısırlı kadın gazeteci serbest bırakılırken 3 kişinin nerede olduğu açıklanmadı. Ankara düşmanca girişimi kınıyoruz tepkisi gösterdi. Hilmi Balcı, H. Abbas ve H. Kabbani iki Mısırlı bir Türk gözaltına alınmış durumda. Gazetecileri dünyanın neresinde olursa olsun bu baskıyı hep beraber protesto etmek zorundayız. Değil mi? Devam edelim. Sabaha bakalım ya. Dur. Yalıya araba girdi. Haluk Suzan Sabancı Dinçer'in Yeniköy'deki yalısının duvarına hatalı sollama yapan araba çarptı. Doğalgaz borusu zarar görünce itfaiye ekipleri seferber oldu. Gıda teröristlerine 5 yıl hapis geliyor. Yiyecek ve içeceklerde sahtekarlık yapanlar yandı. Halkın sağlığını tehlikeye atanlar 5 yıl hapis yatacak. 2 yılda tekrar olursa firma 10 yıl sektörden men edilecek. Yapılsın kardeşim, ne güzel. Tek icraatları işçi kıyımı. CHP ve HDP'li belediyelerde işten atılan emekçilerin sayısı 6.327'ye ulaştı. 29 bin işçi de zorla sendikalarından istifa ettirildi. Ha? Oğlum bu sizin operasyondu. Siz iyi bilirdiniz. Ha? Sendika değiştirmece. Vallahi memur sene katılımlar falan. Bak bu yayını izleyenler çok iyi bilir bunu. Memur olarak çalışanların hepsi aynı zulmü yaşadı. Masalara bırakılan broşürler. Bir takım arkadaşlar. Oda ziyaretleri mesela. Ya şey diyeceğim sana, sen sendika işini ne yaptın? Keskocam ya şey değil de şimdi memur senin şeyi var, organizasyonu var. Bir şey yapsan mı acaba? He? O baskılar ne oldu mesela, iş yeri temsilcilerinin zorlanması falan? Zerre kadar utanma yok ya, zerre kadar utanma yok. Yalıya araba girdi işte, Ender Gül'e yazmış. Evet, bu haberden sonra Kanal İstanbul şart. Kanal İstanbul olsa yalıya araba girmez. Yalı orada olmayacak çünkü. Nasıl? İyi mantık. İlk yayından sonra bir izleyici neredeydi? Deniz Bey. Heh, şu. Neresindeydi? Dur bakayım. Şurada. Heh. Bir iş adamından bahsettiğiniz Ünsal Bey. Onun söylediğini anlamadım. Tekrar edebilir misiniz? Şu. Alpan Manas. Sosyal medyada da çok aktif bir insandır. İş dünyasını tanınan isimlerinden bir tanesi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'ın Anadolu Ajansı editör masasında söylediği, biz işte 50 binin 60 bin arası gemi geçecek, gemi başına 100 bin dolar para alacağız sözünü Ya insanları eşek yerine koymayın kardeşim. Tabii daha o çok daha usturup söylüyor. Ben terbiyesizim, kusura bakmayın. Diyor ki sadece bunun taşıma maliyetine, navluna katkısı ton başına 30 dolar olur. Bunu nasıl karşılayacak insanlar? Vallahi benim iş dünyasından biri olmadığım için aklımın köşesinden geçmeyen bir soru ama doğru soru. Yalanı açıkça ifşa etmiş. Sallıyor diyor, resmen sallıyor diyor. Ki salladığını dünya alem biliyor zaten. Şovmenlerin maskesi düştü. Başkan Erdoğan, başkan. Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğü görülüyor. Dün yerel yönetimler birliği toplantısında söyledi bunu. Tayyip Erdoğan. Karşısında da kendi partisinden olmayan belediye başkanları vardı. Nasıl? Süper değil mi? Bence de süper. Ve toplantının ikinci bölümüne CHP'li belediye başkanları katılmadı, ayrıldılar. Niye? Siz olsanız kalır mısınız? Kardeşim belediyecilik konuşuluyor orada. Adam açıkça hakaret ediyor sana. Sen kalır mısın? Bakın Fatma Şahin'in, Belediyeler Birliği'nin başındaki insanın bir açıklama yapması gerek. Dün çünkü Ekrem İmamoğlu dedi ki bana ödül verileceği söylendi kardeşim. Cumhurbaşkanı sana ödül verecek dendi. Nerede? Fatma Şahin'in açıklama yapması gerekiyor. Kusura bakmayın Fatma Hanım. Vallahi kafanız kuma gömemezsiniz. Bu iş üstünüze kaldı. Ayıptır bu yaşanan ama. Ayıptır. Gerçekten ayıptır. Brunch yapın, ince ve fit kalın. Doktor Mehmet Öz kahvaltıyı yasaklıyorum dedi. Tartışma başladı. Bence de kahvaltıyı unutun. Halit Yerebakan söylemiş. İnce ve fit olmanın yolu aralıklı oruç. Akşam 19 ile sabah 11 arası bir şey yemeyin. Kalkar kalkmaz yapılan kahvaltı hareketi azaltır. Ya güzel kardeşim. Allah rızası için ya. Vallahi. Hani diyor yani o şeyde. Bıktık ya. Vallahi bıktık ya. Yemin ediyorum bıktırdınız ya. Vallahi bıktırdınız ya. Bu tıp dünyasında güvenin azalması başka hiçbir şey değil. Yumurta yemeyin geberirsiniz. Yiyin. Çok sağlıklı. Lahmacun dürbük ye. Ulan kalp damarların tıkanır. Saçma sapan hekimlerin kendi aralarında birlikte çözmesi gereken şeyler kamuoyuna malzeme oluyor ya sürekli. Kahvehane geyiği dönüyor. Hep. Gerçi şunu da söyleyebilir hekimler ve haksız olmazlar. Yani kadının lisansını durdurduk kardeşim iptal ettik. İptal ettik. Ne yapalım da? Onları televizyon ekranına çıkartanlar hiç suçlu değil mi? Bakın bu iş Türkiye'de acayip bir mafya. Üzerine çok düşünülmüş bir şey değil. Gerçekten çok ciddi bir mafya var burada. Neyi kastediyorum? Şimdi bu yayını izleyen pek çok gazeteci arkadaşım var. Bu yayını izleyen pek çok televizyoncu arkadaşım var. Ve hepsinin görüşlerini rica ediyorum. Şimdi televizyonda bir takım sağlık programları görüyorsunuz. Ve o sağlık programlarında ekrana çıkan hekimler görüyorsunuz. Diyorsunuz ki, aa yine aynı hastaneden çıktı. Aa lan hep bu hastanedenkiler çıkıyor. Niye? Çünkü bunlar paralı programlar. Hastanenize geliyor bir takım insanlar diyor ki ben bilmem ne kanalının işte bilmem ne programı yapımcısıyım. Sağlık haberleri koordinatörüyüm. Otum bokum neyse işte. Anlatıyor diyor ki şu kadar para karşılığı sizden hekimleri çıkartırız buraya. Buna reddedebilecek kimse var mı aranızda? Olacağını zannetmiyorum ama bakın açıktır, yayın açıktır yani herkese. Bilerek anlatıyorum. Bu yapıldıktan sonra televizyon ekranına insanlar çıkartılmaya başlanıyor. Ve o insanların sadece o sağlık hizmetleri grubuna ait olması yeterli, kalanı tartışılmıyor. Yok kalanı. Oraya çıkıyor. İstediğini yapıyor takır takır. Ve bir süre sonra iş öyle bir hale geliyor ki koskoca hastaneleri parmağının ucunda oynatan televizyonların, gazetelerin ve onlarla bağlantılı olarak o hastanenin medya hizmetlerinin başında çalışan basın müşavirleri oluyor. Parmağında oynatıyor herkesi. Parmağında oynatıyor. Koskocaman kardiyologlar, koskocaman jinekologlar, dünyanın en iyi oftalmologları, en iyileri. Bir basın müşavirinin parmağının ucundasın. Çünkü sana gelip diyor ki, hocam sizi bir ekrana mı çıkartsak? Hocam sizin yayınınızı bir yerde mi yayınlasak? Ve bunların çoğu, yani çoğu derken aslında bence %100'ü ama arada kaynayanlar olabilir, haksızlık etmek istemem. Çoğu medyada bir şekilde yer almış ve sağlık haberleriyle bir şekilde uğraşmış insanlar. Onlar böyle bir geçiş yapıyorlar hastanelere. Tuhaf bir şekilde. Sonra çalışmalar hep böyle yönlenmeye başlıyor. Ve biz ondan sonra bu abuk haberleri görüyoruz. Bu işin etik boyutu konuşulacaksa mutlaka bu da konuşulmak zorunda. Yani gazeteci camiası kendi içinde çuvalını kendine, çuvaldızını kendine de batırmak zorunda. Mecbur. Başka çaresi yok. Sonra da böyle ottan boktan haberler çıkıyor işte ortalıkta. Abuk sabuk. İlaç ne içiyorsun ya? Kantaron ye. Allah Allah. Ama hani eczacılığın babası Paracelsus'un sözü hiç unutmamamız gerekiyor. İsmi unutun, önemli değil. Ama diyor ki şifa ile zehir arasında doz farkı vardır. Bak çok basit bir söz. Şifa ile zehir arasında doz farkı vardır. Git kelime. Aklının bir yerine yaz güzel kardeşim. Her şey her şeyle karıştırılmaz. Sen hani bilmem kimden duydum. Bundan 3 tane alıyorsam. Bak. Bilge de televizyon dünyasından tanıdığınız bir insandır. Bilge Yurtdagülen. Eğitimde de aynı şey geçerli. Bu işin mafyası var kardeşim Türkiye'de. Mafyası var, oluştu. Eğitim haberleri de böyle yapılıyor. Onun için hani burada diyorum ya, bak bu iş bir medya okuma sözlüğü olmak zorunda. Benim burada böyle bir borcum var. Ben bildiğimi anlatmak zorundayım. Adamlar gidiyorlar, kadınlar gidiyorlar oraya. Ve bunların hekimlerle arası iyi. Hekimleri tanıyor, çok sayıda hekim tanıyor. Elinde gezdiriyor ondan sonra. Koskoca hastaneleri, koskoca sağlık gruplarını, basın müşavirleri parmağının ucunda oynatıyor ya. Koskoca okulları, koskoca eğitim kurumlarını parmağının ucunda oynatıyor ondan sonra. Niye? Çağımız şöhret çağı. Çağımız şöhret çağı kardeşim. Yo, siz yazınca okudum ama delilerden anlayan Rumuz'u kusura bakmayın, yazdıklarınızın ağırlığını azaltıyor. Çok özür dilerim. Bununla ilgili çok şey yazılıyor bana. İşte anonim olma hakkına saygı duymuyorsunuz. Bak kardeşim, tekrar anlatayım. Anonim olma hakkınız değil benim burada saygı duymadığım. Ama siz böyle rumuzlarla geldiğiniz andan itibaren inanın verdiğiniz bilginin ağırlığını azaltıyorsunuz. Vallahi azaltıyorsunuz. Derdim o. Yazdığınızı okudum ben. Ama Bilge'nin yazdığını çok daha net okudum. Kim olduğunu biliyorum. Adıyla sanıyla geliyor çünkü oraya. Bir fotoğraf var orada. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu iş mutlaka böyle de tartışılmalı. Mutlaka böyle de tartışılmalı. Şubat ayının sonunda geri gelmişken söyleyeyim. New York'ta bir toplantı var biliyorsunuz. Benim orada konuşmacı olacağımı da duyurmuştum. Ayın 29'unda, 29 Şubat tarihinde New York'ta bir toplantı yapacağız. TAMA'nın, Türk ve Amerikan Hekimler Birliği'nin oradaki bir toplantısına katılacağım ve bunu konuşacağız biz. Ben bu örnekleri de vereceğim orada. Çuvaldızı kendimize de batırmak zorundayız çünkü. Gazeteciler bu işte dışarıda kalacak insan grubu falan değil. Hiç kimse temizim diye davranmasın. Öyle bir numara yok. Eğitimde de aynı şey yaşanıyor. Sağlıkta da aynı şey yaşanıyor. Ve bununla ilgili olarak TAMA'nın başkanı sevgili Rabia Özden. Burada mısınız bilmiyorum. Rabia Hocam buradasın değil mi? O bir şey yaptı, bir mesaj attı. Toplantı ilişkin bana da çok sık soru gelmeye başladı. Ya biz bilgiyi nereden alacağız diye. Organizasyonu tamamen TAMA yapıyor. TAMA.TurkAmericanMedaSoc. Bunu nasıl yaz? Eğer buradaysan bir adresi yazar mısın sevgili Rabia? Yazarsan buradan da duyuralım. Onların bir mail adresi var. Ben bunu sosyal medya hesabımdan da duyururum. Merak etmeyin, oraya da yazarım. Oraya bir mail atarak bilgi alabilirsiniz. Katılım koşulları, ne yapılacak, ne edilecek. Çünkü organizasyonu tamamen onlar yapıyorlar. Ama bunu da konuşacağız. Söz veriyorum size. Ben katıldığım her yerde de anlatıyorum. Yani benim mesleğim ya kutsal bir meslek falan değil kardeşim. Vallahi değil. Karşılığında maaş aldığın kutsal bir meslek olmaz, olamaz, olabilemez. Bu çok büyük bir yalan. Benim mesleğim de sıradan bir meslek. Sıradan. Adınız Morris olunca 3 defa hesabınız kapanıyor. Periskop'ta milliyetçi şikayetleri. Ne alakası var, yapmayın ya. Morris'i öyle yazmayın. Ben bileyim yine. Ve burada bunu anlatmak zorundayım ben. Çünkü böyle yaşanıyor. İşini hakkıyla yapan insanlar yok mu? Var. O kadar çok var ki. Sağlık gruplarında çalışan, okullarda çalışan, eğitim kurumlarında çalışan, vakıflarda çalışan, işini hakkıyla yapan, benim de tanıdığım çok fazla gazeteci arkadaşım var. Ama diğerleri onların da isimlerini kirletiyor. Kirletiyor. Organizasyonlar düzenliyorlar. Organizasyonlar, hekimler çıkıp anlatsınlar. Anlatsınlar kardeşim. Yapılan toplantılar, Türkiye çapında yapılan kongreler, kimler yapıyor o kadroları? Herkes söylesin, herkes anlatsın ki bilelim ya. Başka çaremiz yok çünkü. Başka çaremiz yok. Mecburuz bunu böyle yaşamaya. Herkes elinde ne varsa anlatmak zorunda. Ben burada aldığım bütün bilgileri paylaşıyorum sizinle. Hiçbir şeyi kendime saklamıyorum. Hiçbir şeyi. Yemin ediyorum size. Burada ne duyuyorsanız benim bildiklerim. Ben ne biliyorsam siz de aynı şeyi biliyorsunuz. Hiçbir şekilde değişmiyor. Keşke yanımda olsaydı da gösterseydim size. Şimdi bir şey arıyorum şuradan. Bulacağım ve anlatacağım. Bu işi hakkıyla yapan insanlar o kadar çok uğraşıyorlar ki gerçekten kendilerini tanıtmaya, kendileriyle bir şey yapmaya. Türk Eğitim Derneği mesela yılbaşı için bir şey yapmışlar, bir hediye seti hazırlamışlar. Atatürk'ün çevrilmesini ve okullarda okutulmasını istediği Beyaz Zambaklar kitabını yollamışlar.
Gerçekten. Şuraya mı koydum? Bir saniye rica ediyorum. Eğer buradaysa hemen göstereyim size. Aa, evet, burada işte. Burada.
Bu kitabı yollamışlar. Grigori Petrov çok bilinen bir kitaptır. Atatürk bunun bütün okullarda okutulmasını istemiş ve onlar da bu sene bunu basmışlar. Yılbaşı hediyesi olarak yolluyorlar. Okuyun. Derdiniz okuyun. Birileri okumalı. Okuyun kardeşim, okuyun. Ama öbür taraftan insanlar kürekle hediyeler dönüyor. Kürekle hediyeler dönüyor. Hediye sepetleri, çiçekler, otlar, boklar bilmem ne. Hepsi dönüyor. Ama bu kadar değil ki. Ve bu işi yapan Türk Eğitim Derneği'nin basın müşavirliğini yapan Esra kardeşim, benim çok iyi tanıdığım bir gazeteci kardeşim. O da işini hakkıyla yapıyor mesela. Ama öbür taraftan ya bu işin resmen çetesi olmuş insanlar var kardeşim. Bak, çetesi olmuş insanlar. Bunu da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Çünkü burada karnımızdan konuşursak diğerlerinden bir farkımız kalmaz. Ondan sonra ertesi gün ben de yazarım. Evet, o yayında öyle dedim ama bir sorun niye dedim. O günün koşulları onu gerektiriyordu. Hadi oradan lan, ne alakası var? Saçma sapan şeyler. Neyse, çok uzattık. Sözcünün bugünkü manşeti: bu da AKP'li başkan, bu da AKP'li başkan. Biri bol keseden harcadı, biri tasarruf yaptı. Kocaeli eski belediye başkanı Kara Osmanoğlu 15 yıl görev yaptı. Geride 6 milyar borç bıraktı. 6 katrilyon. Zorunuza gitmesin. Şehrin yeni belediye başkanı Tahir Büyükakın ise 9 ayda hem borç ödedi hem de 150 milyon tasarruf etti. Bak, demek ki oluyor. He? Demek ki bunun partiyle bir alakası yok, değil mi? Birilerini sadece partili diye seçmemek lazım, değil mi? Birilerini sadece alnı secde görmüş diye desteklememek lazım, değil mi? Bak örneğin. Hiçbir hain bir daha bu şanlı üniformayı giyemeyecek. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Saygı abiye, Saygı Öztürk'e konuşmuş. Onun sözleri: devam eden bu operasyonlar, muvazzaf askerler arasındaki operasyon. MHP başkanı partilerini ihraç etti. Düzce Kaynaşlı'nın MHP'li belediye başkanı Birol Şahin, ki haberin bundan sonrasında kütle olarak anılacaktır, kadın voleybol takımı için skandal sözler söylemişti. MHP belediye başkanlığı listesinden düşürdük dedi. Gerek yok. Attık deyin. Attık. Attık. 4 sayfalık mektup verdi, toplantıyı terk etti. Ankara'daki Akıllı Şehirler Kongresi'ne katılan Ekrem İmamoğlu, programın değişmesi üzerine nezaketsiz bir gün oldu deyip toplantıdan ayrıldı. Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu verdi. Mesela o görüntüyü hiç istemezler demeyelim. Ama kullanılacak. O fotoğraf çekilmiş. Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor Tayyip Erdoğan. Bu yayını izleyen Adalet ve Kalkınma Partililer, hayır diyebilecek misiniz bu habere? Doğrusu bu. Randevu vermiyor. Ama hayat böyle bir şey. Bak, dün o mektup teslim edildi artık 4 sayfayla. Kanal İstanbul'un neden boktan bir şey olduğunu Ekrem İmamoğlu iletmiş durumda Cumhurbaşkanı'na. Öyle bir şey ki televizyon ekranına çıkarttığınız bir sürü kütle. Ya dün İsmail Saymaz'ın televizyonda söylediği bir şey, kısacık bir video yollamışlar. Gece saat 1'den sonra gördüm ben. Bir tartışma yapılıyor. Hangi kanal olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Benim de çok iyi tanıdığım, çok iyi tanıdığım, maalesef ekrana ilk çıkartanlardan biri olarak büyük utanç duyduğum, çok utanıyorum hem de, gerçekten çok utanıyorum, Profesör Mehmet Şahin, ya İstanbul gibi 18 milyonluk bir kentin 709 bin fark atarak, 807 bin fark atarak özür dilerim, belediye başkanı seçilmiş, yasal temsilcisi Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamıyor ama Demet Akalın alabiliyor sözünü, o da bu ülkenin tanınan insanlarından bir tanesi diye yanıtladı. Ya çok mide bulandırıcı bir şey bu ya. İşte siyasal İslamcılık bu kardeşim. Bu. Siyasal İslamcılık bu. Ne olursa olsun sadece kendini ve bağlı bulunduğun grubu, o an için bağlı bulunduğun grubu savunmak. Yarın değişebilir, bakarız o zaman ya. Çok ya o sorun değil, hallederiz onu. İşte böyle görülüyor ya. Niye? Öyle olması anlatılıyor. Öyle konuşacaksınız deniyor. Tak diye söylenen, şak diye yapılıyor da o yüzden. Bir gün hepsi yalan, tek gerçek zengin fakir ayrımı. İktidarın suni meseleler üzerinden gerçek sorunları perdeleme çabaları tutmuyor. Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Eğilimleri Araştırması. Araştırmaya göre ekonomik sorunlar %46,1 ile halkın en önemli sorunu. 46,1. Tüm alanlarda kutuplaşma algısı düşerken zengin fakir kutuplaşması algısı yükselerek %20,5'a çıkıyor. %20,5. Araştırmayla aynı saatlerde açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe verileri ise siyasi iktidarın nasıl har vurup harman savurduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre 2019'da bütçe açığı 123.9 milyar liraya çıktı. Hayır kardeşim, bak üstüne 42 ekle onun. 42 ekle. 166 milyardır net kemiksiz bütçe açığımız. Bunu hiç kimse de yalanlayamaz. Hiç kimse yalanlayamaz. 166 milyardır. 166 katrilyondur bizim bütçe açığımız. 125 belirlenmişti ya, yalan o. Öyle bir şey yok. Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Sarayın harcaması 5 yılda 4,5 katına çıktı. Faiz giderleri ise %35 artıp 100 milyara dayandı. Buyurun. Buyurun. Devam edelim, devam edelim. Şeriatın ön yoklaması sözleşme komisyonda. Şeriat hükümleri içeren İKO kadın tüzüğü yeniden Dışişleri Komisyonu'nda CHP'li Özgür Özel düzenlemenin cumhuriyet niteliklerine aykırı olduğu İslam Konferansı örgütünün kadın ilerlemesi teşkilat tüzüğü. Allah Allah. Gökçek'ten promosyonlu ihale. Mustafa Mert Bildirici'nin haberi. Şu haberi bir dikkatli dinleyin. AKP'li Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan usulsüzlükler açığa çıkmaya devam ediyor. Dur da dur. İktidara yakınlığıyla bilinen Çam grubuna bağlı şirketlerden birine yılda 150 ihale verildiğinin. Yılda 150 ihale. Ya sizin vicdanınıza tüküreyim ben ya. Ben zaten epi topu 360 günden bahsediyoruz. 2 günde bir ihale vermişsiniz heriflere. Olur o ya, denk gelmiştir. Belediye iştiraki olan ANFA adına 6 gün arayla gerçekleştirilen promosyon ürün alım ihalelerinin de aynı ismin sahibi olduğu iki farklı şirkete verildiği belirlendi. Dışarıdakini de farklı şirketle almış. Deniz Feneri Derneği ile TÜRGEV'in de aralarında olduğu kurumların reklam işlerini de üstlenen şirketler yapılan ihalelerle bir haftada 373 bin lira kazandı. Çok az. Çok az. Yani hani biz durumsuzuz, bize göre bile az bu. Evrensel okur dayanışması suç sayıldı. Günün utanç haberi bu. Duyun. Hepiniz duyun bu haberi. Basın İlan Kurumu diye bir kuruluş var. Basın İlan Kurumu. Bunun için de işte gazetelerden, televizyonlardan gazeteler, temsilciler eliyle oluşturuyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü var. Onlar toplanıyorlar. Ve bunların ilan dağıtmak gibi, hani devletin artırma eksiltme ilanları, işte açık duyurular falan, onlarla birlikte kamunun ilan dağıtma hakları var. Evrensel Gazetesi bununla ilgili itirazda bulunmuştu. Hatırlıyorsunuz, bu haberi de burada duyurmuştuk. Ya bir dakika kardeşim, bize niye vermiyorsunuz bu ilanlardan diye. Hatırlıyor musunuz? İlan vermeme gerekçesi olarak kurum bir okurun iki gazete almasını ilan kesme gerekçesi saymış. Diyor ki Diyarbakır'da 5 gazetenin bir kişi tarafından alınıp cezaevine götürülmesi. Adana'da 2 gazetenin bir kişi tarafından alınması. Ya ben sana para vermem, yağmurlu havada su vermem diye delikanlı gibi söyleyeyim, bitsin bu ya. Bu çok utanç verici bu çünkü. Gerçekten çok utanç verici. Ben üniversite döneminde çok yaptım. 3 kuruş parayla kredi, yurtlar kurumundan aldığım krediyle. Pek çoğunuz yaptı, sadece ben değil ki. O dönemde Cumhuriyet'te büyük bir anlaşmazlık vardı. Yaşaması gerekiyordu. Cumhuriyet can çekişiyordu. Ben mesela öğrenci halimle aldım. Bir gün gazetesini aldım öğrenci halimle defalarca. Fazla aldım, insanlara verdim. Ortada bıraktım. Ortada bıraktım ya. Biri alır okur. Merak eder belki bir yerini diye. Az çok yakındır ha. Birden fazla gazete alanların terörist olarak deşifre edilmesi. Ciddi söylüyorum. Ha şu da olabilir bu arada. Ben kendimden, yaşadığımdan örnek veriyorum. Gerçekten biri için o gazeteyi de almış olabilir. Biri adına. Yani sen gidiyorsun, bana da gazete al. Neden olmasın? Önemli değil ki. Her an terörist görülebilirsiniz, gösterilebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Sizi bu konuda değerlendiren insandır önemli olan. O yapar. Hiçbir önemi yoktur yani. Kafasına göre takılır. İstediği gibi yapar. Rezalet nedir? Rezalet budur. Rezalet budur. Büyük rezalettir üstelik. Hükümeti eleştiren cezalandırılıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü yıllık raporunda Türkiye'ye dair çarpıcı bölümlere yer verdi. Raporda kanıtsız iddianameler ve adil olmayan yargılamalarla insanlar hapiste, hükümet kendisini eleştirenleri cezalandırıyor ifadesi yer aldı. Doğru değil mi? Ya hayır diyebilecek insan var mı içinizde kardeşim? Heh, bunu bir Wikipedia'ya yazsanıza. Ya boşa konuşmadık ilk yayında ya. Açtın eyvallah da. Yeni Şafak, Libya'yı bu adam mahvediyor. Hangi adam? Suriye, Irak ve Yemen'i kan gölüne çeviren Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Libya'yı da mahvediyor. Ya aranızdaki kavgayı bize bulaştırmayın ya. Aynı kaptan yemek yemiş insanlarsınız. Devam edelim. Hakareti bırak cevap ver. Yeni Şafak'ın CHP Fethullah Gülen ilişkilerini ele aldığı FETÖ CHP'nin eseri manşeti ki büyük utanmazlıktır biliyorsunuz. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba mecliste çirkin ifadelerle Yeni Şafak'a hakaret etti. Bence az söyledi ya. Az söyledi. Havuz medyası dedi mesela. Yalan mı? Havuzun dibisiniz ya. Havuzun dibindeki fayanssınız siz. Valla havuzun dibindeki tahliye çıkışısınız. Yalan değil ki bu. Veli Ağbaba'nın sözleri altına imza atılacak sözler. İçinizde hayır ya Veli Ağbaba yalan söyledi diyen var mı? Polis koleji sorularını siz çaldınız, biz suçlanıyoruz diyor. Emniyet müdürlerini siz yerleştirdiniz, biz suçlanıyoruz. Grup başkan vekilleriniz tamamı gitti bu adamın önünde diz çöktü, kafasını örttü normalde örtmezken. Biz suçlanıyoruz. E siz yalancısınız kardeşim. Yalancısınız. Doğa Koleji'nin devri resmi olarak gerçekleşti Ünsal Bey. Birol Güler yazmış. Allah Allah. Nereden çıktı bu? Böyle bir gelişme mi yaşandı arkadaşlar? Ben bilmiyorum da yani eğer böyle bir şey varsa. Böyle bir şey mi oldu? Neyse yani şu anda hemen sosyal medyada hızlıca taradım da bir şey görmedim. Neyse böyle bir şey yazmış Birol Bey. Doğrudur değildir. Bilemedim. Libya'yı bu adam mahvediyor. Madalya da verseydiniz. son dakika veriliyor. İyi süper. Serpil Yılmaz'ın haberi o zaman. Bu haber yanlış çıktı. Şuradan bir daha açayım yazıyı. Cümleyi de tam olarak okuyayım. İTÜ bünyesinde çözülmeye çalışılan Doğa Koleji sorunu Arap saçına döndü. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bu sorunu çözmek için 400 milyon dolar gerektiği ve bu kredinin geri dönmesinin olanaksızlığı dolayısıyla İTÜ'nün teklifi reddettiği ileri sürülüyor. Yani haberin başlangıç cümlesi. Serp Yılmaz'ın haberi. Bir habere ilişkin kaynak vermek bu yüzden de önemlidir arkadaşlar. Mutlaka önemlidir. Yani kim yazdı, neyi yazdı, niye yazdı? Serpil Hanım da herhalde anlatır buradaki gördüğünü, nereden yaptığını. Madalya'da verseydiniz haberi şu, dün sabah eleştirmiştim. Eski eğitim doktrin komutanı müebbet hapis istemiyle Metin İyidil yargılanırken bir anda beraat kararı çıkmıştı. Ben de demiştim ki ulan bir aranız olsun be. Ağırlaştırılmış müebbet hapis nere, beraat nere? Dün bununla ilgili bir gelişme oldu. Tekrar kendisiyle ilgili bir karar çıktı. Tekrar hapis sistemli bir karar çıktı. Bakalım. Göreceğiz. Gerçek gündem geçti haberi. Vallahi bilmiyorum kardeşim işte. Sonuçta kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum ama haber ortada. Bugünün önemli haberi Serpil Yılmaz'ın yaptığı haberdir. Yazdığı haberdir. Çok önemli bir iddia. Akşam kahvaltımı yaparım, siz de yapın. Davet mi? Biz de mi gelelim? Evet işte tutuklama kararı çıktı. Doktor Mehmet Öz'ün kahvaltı yasaklanmalı sözleri tepkilere neden oldu. Diyetisyen Ender Saraç. Kahvaltıdan vazgeçmeyin. Bol yeşillik, az yağlı peynir, bir tatlı kaşığı bal, ekşi mayalı. Ya bırakın abiciğim, bırakın bunu ya. Bu ülkenin yarıdan çoğu açlık sınırına yakın yaşıyor ya. Kafa mı yapıyorsunuz insanlarla? Kafa mı yapıyorsunuz gerçekten? Yap kardeşim kahvaltını, yap. Yap. Ya abanma. Yani gerçi diyeceksin lan neyle abanayım zaten. Sen de haklısın. Sanatçı Muazzez Ersoy. Çok güzel ya. Ya çok özür dilerim. Vallahi ben hekimleri falan sallamıyorum kardeşim. Benim için Muazzez Ersoy'un dediği önemlidir. Çocukluğumuzdan beri kahvaltı yapmam. Bir muz birkaç fındık yerim. Bu açıklamalar kafa karıştırıyor. Efendim? Bir muz birkaç fındık. Şaka ya, ülke değil. Ya ülke toptan kamera şakası, yemin ediyorum. Çocukluğumdan beri. Ülkenin yarısı açlık sınırına yakın yaşıyor. Yarıdan fazlası asgari ücret düzeyinde parayla geçinmeye çalışıyor. Çocukluğumdan beri ben muz yerim, hiç şeyim olmadı yani. FETÖ dolar. Afrika'da aklanacak, örgüte dağılacaktı. İstanbul Mali Polisi FETÖ'nün ikinci kalpazan çetesinde 127,5 milyon sahte dolarla yakaladı. Örgütün parayı Afrika ve Güney Amerika'da piyasaya sürerek aklamayı planladı, ortaya çıktı. Şaşırır mısınız? Ya bunlar da yalan dolan bitmez kardeşim oyun. Vallahi bitmez. Yapar. 127,5 milyar milyon dolar. Milyar bile döndürür. Devam edelim. Trump'la Libya görüşmesi, dün telefon konuşması. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Diyanet, faizle fetva vermedik. Efendim? Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı. Kira öderse geçinemeyecek durumdaki vatandaşlara yönelik sosyal konut ödeme planları faiz olarak değerlendirilmedi. Banka kredisi caiz değil. Lan hadi. Hadi. Din İşleri Yüksek Kurulu'ymuş. Bana sanki yeni din yapıyor. Neyse ya, dur, tatmin versin. Bugün dünyanın en mavra haberi var. Bekleyin şimdi. Serpil Yılmaz ilkokulunuzda size itiraz etmiştim. Vallahi itiraz edebilirsiniz de bana itiraz etmeyin. Serpil Yılmaz çünkü. Yazan. Emekliye 700 lira. Günün sakalı 700 lira. Milyonlarca emekli Mart'tan itibaren ikinci promosyonu alacak. 700 lira ya. 700 lira. 100 bin konut sahibini buluyor. Allah bereket versin. Zaten Diyanet'te duyurdu. Faiz ile caiz. Yapıştır onu. Dayı, bu neyin kafası? Günün en mavra haberi. Ayaktaysanız oturun. Şimdi dün ben bunu kaçırmışım. Gerçekten kaçırmışım. Yani hakikaten bu atlanmaması gereken bir sosyal olay. Müge Anlı'nın programına bir grup yaşlı insan çıkmış. Tamam mı? Bir grup yaşlı insan. Burada dayılar olarak, dayılar ve amcalar olarak anıyor Takvim Gazetesi. 600 faslı kadın, bak 600 kişi, dayılara amcalara dadandı. Evlilik vaadiyle kandırdı. İnşallah namuslarına helal gelmemişler. Evlilik vaadiyle kandırmak suretiyle. Ha? Yok, onu bekliyorlardı zaten. O olmadığı için yanık gibi bağırıyorlar zaten. Malını mülkünü elinden aldı. İsmail Aksu, dayılardan bir tanesiymiş. Tanımıyorum kendisini. Ha, şurada oturan abiymiş. Dur. Sevgilisinin estetik masraflarını da karşıladı. Ya Hacı abi bak, gördüğünün gerçek olup olmadığını bilmiyorsun. Buna rağmen bir de estetik masrafını üstleniyorsun. Bu nasıl bir azmışlıktır ya? Ya bu nasıl bir yokluktur? Ne yapıyorsun? Normalde duvara tırmanarak mı yaşıyorsun? Parmak tırmanıcısı mısın sen? Vallahi. Bak bunu Türkiye'de yapan çok iyi dağcılar var. Takıl bence. Hayır, bu ihtisasını bir değerlendirelim. Görmediği kadının estetik masrafını karşılamış. Ancak kadın deterjanlarını bile alıp kaçmış. İnşallah donunu da almıştır. İnşallah donuna kadar soymuştur. Best of İsmail Dayı. Dün İsmail Dayı'nın sözlerinden çıkan başlıklar. İş kazasından aldığı 100 bin lirayı verdi. Vallahi İsmail Dayı'nın çok önünden geçmemek gerekiyor muhtemelen. 43 bin liralık sigortasını ödedi. Üzerine ev araba geçirdi. Ancak kadın evi boşaltıp gitti. Beter ol. Vallahi beter ol. Bu nedir ya? Bak sorsam bu abiye. İsmail Dayı ya, bir ay sonuna kadar bir bin lira sıkar mısın desen. Der ki yeminim yok, bende de yok olsa yani, biz de zor geçiniyoruz. 100 bin lira gömmüş. 43 bin lira sigorta bedeliyor demiş kadına. Vallahi helal olsun ya. Üzerine ev, araba. Nasıl bir yokluktur kardeşim bu? İsmail Dayı, bırakın tırmansın o. Bu saatten sonra gerçekten bakın, bizim Tunç vardır mesela, Tunç Fındık. Bilir misiniz Tunç Fındık'ı? Dünyanın en büyük zirvelerini tırmanan bir dağcı kardeşim. Müthiş bir adamdır. Gerçekten müthiş bir adamdır. Tunç bu serbest tırmanma konusunda dünyanın önemli dağcılarından da bir tanesidir. Ben de yayından sonra dur bir arayayım da Tunç'u. Bu abiyi yanına alsın. Ciddi söylüyorum. Buz tırmanışı yapar mesela Tunç. Buz tırmanışı. Gördünüz mü hayatınızda hiç? Bu sarkıtlar var ya, onları tırmanıyorlar. İsmail'i bırak, aşağıdan ellerini bırakarak tırmanır İsmail. Ele ne gerek var ya? Aşk olsun. Ben düştüğümde zaten öne doğru düşmüyorum. Hiç devrilmiyorum. İsmail'e tripod İsmail derler zaten camiada. Ama İsmail'den bak, para iste, 5 lira iste vermez. Ömrünü basmış teyzeye. Çok güzel olmuş ama. Bu arada 600 faslı kadın diyor. Ya 600 kişi değildir onlar. Vallahi değildir. Kafası çalışan 3-5 tane kadın yapmıştır onu. Dön baba dönelim. Hani Woody Allen'ın hangi filmindeydi hatırlamıyorum. Şu seks hatlarını arar Woody Allen. Karşıdaki kadın böyle inlemeli falan sahnelerde. Kadını görürüz. Bayağı örgü örer o sırada kadın. Çıtır çıtır. Muhtemelen öyle bir şey. Size söylediğim, Sağlık Bakanlığı'nın hani el atması gereken dediğim bölüm, Takvim Gazetesi'nde inanılmaz bir düzelme var. Şunlar var yine. Maydanoz aşkına şifayı dutun. Dut kullanın anlamında ama krize karşı postacı adımı diye bir haber var. Bak 4,5 yıldır bu gazeteyi okuyorum burada size. 4,5 yıldır biz böyle bir haber görmedik. Dikkatli dinleyin lütfen. Profesör Doktor Murat Başkurt kalp sağlığını takvime anlatıyor. Sağlığın sırrı hareketten geçer. Her gün 30 dakika tempolu yürümek gerekir. Bu sayede kalp krizi riski en aza iner. Evet doğru. Ama siz bununla birlikte bize şey önermeyecek misiniz? Mesela durun belediyenin aletlerinde rumba çaça yapın falan. He? Dal keki alın, sıyırın, yiyin. Hayır, bayağı dümdüz olması gerekeni anlatmış. Bu inşallah bir düzelme işaretidir. İnşallah yedikleri naneyi artık anlamışlardır. İnşallah. Ha, ailemizin doktorunda değişim var mı? Asla. Nafiz Karagözoğlu'na gelen günün seksli sorusu. 23 yaşındayım. Evet. Ama hala kadınlara yaklaşamıyorum. Yani 23 yaşındasın ve erkeksin o zaman. Ayrıntıyı atlamışsın da. Kadınlara yaklaşamıyorum. Derdime bir çare. Çok kolay. Hekime git. Ha, yazma. Hekime git. Git. Hekime git. Git. Önce aile hekimine. Sonra aile hekimi seni sevk edecek zaten hastaneye. Tamam. Yani İlla ben göstereceğim diyorsan arkadaşa bakalım yine ama. Yani mektupla yolladıysan, basabiliyorsa gazetenin birinci sayfasına görelim arkadaşı. Felaket. Felak et. Çünkü haber et hayatı. Et haberi. Aman hayatım yazmış bir aşk hayatım diye de. Gıda teröristleri vatandaşa domuz eti sattı. Başvurdukları hilelerse cinayete teşebbüsten farksızdı. Yarın size şu kitabı anlatacağım. Gerçekten müthiş ya. Gerçekten müthiş. Dün söylemiştim ya, diyor ki mesela Anthony Bourdain, ben olsam diyor, yani dini gerekçelerle yemeyebilirsiniz, anlarım bunu, ama domuzdan çok korkulacak hayvan tavuktur diyor. Bayat tavuğu çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar, tazeymiş gibi tezgaha diziyorlar. Bozuk indiği sosa batırıp rengini değiştiriyorlar, kırmızı et diye satıyorlar. Eski salam ve sosisleri atmıyorlar, yenisiyle harmanlayıp piyasaya sürüyorlar. Zaten bu işlenmiş gıda, aman diyeyim ya. Dönerse dönere tavuk derisi, bağırsağı ve taşlığı katıyorlar, vatandaşa yediriyorlar. Kokan sucukları özel maddeyle temizleyip pizza restoranlarına yolluyorlar. Özüne dön Mehmet. Ney? Hani Nazım'ın çağrısı değil, karşı yaka memleket, Varna'dan sesleniyorum oğlum, işitiyor musun Mehmet? O değil bu. Mehmet Öz. Doktor Mehmet Öz, Dr. Oz. Kahvaltı yasaklansın dedi. Tepki gelince çark etti. Yanlış anlaşıldım. ABD'de yaşayan Öz 5 yıl önceki sözünü unuttu. Kahvaltıyı topa tuttu. Vatandaş fena bozuldu. Doktor Öz somunlu, çaylı, zeytinli ve peynirli öfkeyi duydu. Çark edip kendini savundu. Kahvaltı yapmayın demiyorum. Yine yapın. 7'de uyanıyorsanız 11'de yiyin. Ya bir git kardeşim ya. Bir git hadi git gez. Valla camı mı açacaksın? Ne yapacaksın? Hava mı alacaksın? Amerika'ya mı döneceksin? Ne yapacaksan yap ya. Bade işçil. Mehmet Öz'e kesinlikle katılmıyorum. Özge Ulusoy, yıllardır kahvaltı yapmıyorum. Bence çok ikna edici. Ben Özge Ulusoy'dan yanayım. Evet, ben Özge Ulusoy'dan. Ama tıp mıp geç bunlar, boş işler zaten ya. Oku oku, ne o, bir bok olduğun yok işte. Bak adam geliyor burada, çiziyor seni cart diye. Adamın şovu var çünkü. İstediğini anlatabiliyor. İstediğini anlatabiliyor. Çıkıyor şova, birilerini katlıyor, ikiye büküyor. Sen şurada yat diyor. Bak diyor, kafanın şurasını tut diyor, çok iyi gelecek diyor falan. Şahane. Şaka değil, gerçek. Ya günün en acayip haberi bu da. Haberi başka gazetelerde görmesem vallahi takvim uydurdu derdim, açık yüreklilikle söylüyorum. İzmir'de bir genç, Destan Arda adı, arkadaşlarıyla şakalaşıyor. Bu arada ortamda bulunan bir aynaya çarpıyor. Ayna kırılıyor, ikisi beraber yere düşüyorlar. Ve aynanın bir parçası boğazından kesiyor. İşin haberin ilginç boyutu şu. Hayatını kaybediyor maalesef. Çocuğun boğazında dövmeyle "Cut here" yazıyor. Buradan kesiniz. Şimdi pek çok kişi işte yazmış, evrene yollamış falan demez inşallah. Çağırmış. Yani sizin dilekleriniz, istekleriniz aynı zamanda hayallerinizdir. Görüşlerin evrene attıysan geri gelir falan. Buraya girmeyelim de. Ama böyle bir gerçek var ya. Bayağı Cut Here yazan yerden gencecik bir çocuk ya. Gencecik, pırıl pırıl bir çocuk. Allah ailesine sabır versin. Ne diyeyim? Faiz lobisi. Bunu okuyalım, kapatalım. Diyanet İşleri, ki benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun. Kamu bankalarının faizi caizdir yalanına sert çıktı. İyi niyetle bağdaşmayan bir algı operasyonu, değil mi? Biz algı yaptık yine. Sen püripak, tertemiz. Wikipedia açıldı. Günün son haberi. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişim kararı alındı. Site dün gece kullanıcılara açıldı. Soru: kim kapatmıştı? Cevap: Angela Merkel. Onun bize yaptığı kötülüğü yıllar boyu üzerimizden atamayacağız. Yemin ediyorum, bu kadın var ya, bizim hayatımızı kararttı. Bu kadın bizim hayatımızı kararttı. Sen niye Türkiye'de Wikipedia'yı kapatıyorsun? İstiyorsan Almanya'da kapat. Kapattı. Yaptı bunu. Yaptı, kapattı. Allah'tan herkes konuşur, Adalet ve Kalkınma Partisi yapar. Açtılar, Allah bin kere razı olsun. Angela Merkel kapatmıştı 2017 Nisan'ında. Allah bin kere razı olsun, AKP iktidarı açtı. Çünkü özgürlükçü onlar. Onlar özgürlükçü. Kesinlikle. Angela Merkel faşist. %100. Bence öyle yani. Ben öyle bakıyorum. Allah'tan bizim iktidarımız böyle şeyleri hiç pabuç bırakmaz böyle şeylere. Ciddi söylüyorum bak. Çok iyidir. Ha, sıkıntı o işte. Sayma yazmış. 13,5 milyar euro bütçeleri fazla vermiş. 13,5 milyar eurocuk. Çarpma, çarpma, çarpma, çarpma, çarpma. Tam ben de biliyorum. 100 milyar civarında. Yani bizim faiz giderimiz kadar. 100 milyar Türk lirası fazla verdi adamların bütçe. Niye? İşte bak, böyle yapıyor. Kendi ülkesinde bunları yapmıyor. Geliyor Türkiye'de Wikipedia'yı kapatıyor çünkü. Yapıyor bunu. Hiç utanması da yok ya. Sürekli yapıyor bunu. Biz nasıl kurtulacağız bu kadının kötülüğünden ya? Ayıptır kardeşim. Gerçekten ayıptır ya. Kendi ülkesine mis gibi bakar, bize geldiği zaman böyle. Yasakçı zihniyet. Allah'tan yani Adalet ve Kalkınma Partisi var da, bin kere Allah razı olsun, açtılardı. Yoksa biz ne yapardık ya? Kapalı kapalı. Hadi bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Gerçekten. Bizim hayatlarımız çok farklı. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, engeller, engelsizlikler, inançlar, inançsızlıklar, ideolojiler, siyasete bakış, hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük bunlardan. Kocaman bir vatan. Hepimiz aynı ülke için iyi hayaller kuruyoruz. Kendi görüşümüze göre. Ama aynı ülkenin iyiliği için. Aynı cumhuriyete inanıyoruz biz. 97 yıllık tek bir cumhuriyet. Ve bu inanç öyle bir inanç ki bizim bütün farklılıklarımızı gereksiz hale getiriyor. Biz birlikte yaşayabiliriz diyoruz. Birlikte konuşabiliriz diyoruz. Bu program bu yüzden devam etmeli diyorsanız siz de, ve bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, işte yanıtı. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube kanalına girin. Açın YouTube'u. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Tıklayın büyüteci. Ha, geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abone ol tuşu var, gördünüz mü? Tıklayın onu. Mail adresi isteyecek sizden. Yazın onu ve abone olun lütfen. Bu özel ricam. Bir de yanında çan işareti var, zil. Ona dokunursanız yayınlar başlamadan haberdar olacaksınız. Bu kadar mı? Değil. ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.